Ayrım 17. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 223. Süleymaniye Camii'nden esintiler. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Süleymaniye Camii'nin kavrama çabası bir bayram neşesi katar insan ruhuna. Öyle derin, öyle coşkulu, öyle ruhanidir. Baktıkça kudret eliyle yedi tepenin birine dikilmiş bir vecd sancağı, hatta ilahi dergaha ulaşmış bir dua olduğunu hissedersiniz. Yahya Kemal de bunu derinden hissedip kavramış olmalı ki bu ihtişamı muhteşem mısralarla bütünleyebilmiştir. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya, Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor, bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Süleymaniye'de olmak tarihin içinden esinti almaktır. Süleymaniye'ye girmek ise mimarisi, musikisi, ordusu, maliyesiyle büyük ve muhteşem bir devletle kucaklaşmaktır. İtiraf edelim, bencilleştik. Bencilleştikçe sadece tarihi, tarihi eserleri ve o eserleri bize armağan edenleri değil, birbirimizi bile inkar etmeye başladık. Sonuç olarak geçmişimizde bahsedeyen ne varsa bahsetmek yalnız bir vicdan borcu değil, geleceği inşa etmenin de ön şartıdır. Zira temelsiz mabet olmaz. Yani herkes yüreğinde inşa etmek istediği Süleymaniye'nin önce temelini atacak. Hem de 10 yıla, 100 yıla değil, asırlara. Süleymaniye Camii asırlara atılmış temeldir ve çağlara vurulan haşmet mührü. Bu öyle bir mühürdür ki ne parasal, ne mimari, ne ihtişam, ne güzellik, ne estetik, ne akustik anlamda ona ulaşılıyor. Yani Süleymaniye Camii'ni anlamak, yapmak, ulaşılmaza ulaşmaktır. Ulaşılmaza ulaşan insan ise ne mutlu ki bizden biridir. Onu hepimiz tanıyoruz. Adıyla, sanıyla Mimar Koca Sinan. Tarih ona koca sıfatını verirken eminim hiç tereddüt etmemiş, asla zorlanmamıştır. Tarih içinde ünvanını onun kadar hak eden, ünvanıyla onun kadar bütünleşen insan azdır. Süleymaniye'nin içine dışına dikkatle bakar, hatta bakmakla yetinmeyip onu dokunmaya, çözmeye çalışırsanız, Sinan'ın dehası hakkında söylenenlerin ne kadar az olduğunu anlarsınız. Mimar Koca Sinan'ın dehası sayesinde meydana gelen sanat eserleri arasında Osmanlı mimarisinin en gerçekçi ve en ustaca uygulandığı yapı, çoğumuzun zannettiği gibi Selimiye Camii değil, Süleymaniye Camii'dir. Süleymaniye Camii oldukça sade olan dış görünümü, son derece güzel ve etkili hatları ile bulunduğu yerin güzelliğini tamamlar mahiyettedir. O kadar doğal bir bütünlemedir ki bu, sonradan inşa edilmediğini, bir gül toprak gibi fışkırdığını zannedersiniz. Osmanlı münşiler, inşa edenler çağları kucaklayacak eserler vücuda getirirken, eserlerin hem kendi kendisiyle hem de çevresiyle uyumuna çok dikkat gösterirlerdi. Hem eser hem taraftan gözükmeli hem de eserden müessire gidilebilmeliydi. Süleymaniye Camii sadece mimari güzelliğe değil, onun yanı sıra kendisine vecle bakan, herkesin yaratıcısına ulaştıran bir güzelliğe de sahiptir. İşte bu özelliğiyle Yahya Kemal aşağıdaki mısraları ilham etmiştir. Bir zaman hendeseden matematik abide bir zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim, cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Eser 1556 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Rivayete göre dört minaresi Kanuni'nin İstanbul'u fethinden sonraki dördüncü hükümdar olduğunu, minarelerin şerefelerinin toplam sayısı da caminin ön kısmındaki iki minarede ikişer, avlunun sonunda bulunan iki minarede ise üçer şerefe bulunuyor, Kanuni Sultan Süleyman'ın Osmanlıların 10. padişahı olduğunu göstermektedir. Yine rivayete göre zamanın Alman imparatoru mihraba konulmak üzere çok güzel somakiden yapılmış olan 2 metre çapında yuvarlak bir taş göndermiş, ancak Sinan bu taşı giriş bölümünde kullanmıştır. Bu taşın içinde bir haç saklı olduğunu, Sinan'ın bunu keşfen bildiğini, bu yüzden kapı eşiğinde kullandığını, taşın içindeki haçın da taş aşındıkça belirginleştiğini söyleyenler var. Gerçekten de öyle bir görüntü de veriyor. Süleymaniye Camii, Beytullah, Allah'ın evi kimliğiyle camiyi hayatın merkezine yerleştiren hayat görüşünün hayata yansımasıdır. Çevresine şimdiki gibi marketler, kebapçılar yerleştirilmemiş, çevresi sosyal hayatı şekillendiren kurumlarla donatılmıştır. Süleymaniye Camii'nin çevresinde İslami bilimlerin öğretildiği bir özel okul, 4 yüksek okul, medrese, 1 lise, 1 tıbbiye, 1 ilköğretim okulu, 1 aşevi, öğrenciler için 1 hastane, 1 hamam ve 1 akıl hastanesi yerleştirilmiştir. Banisi Sultan Süleyman ile mimarı Koca Sinan da caminin yanındaki türbelerinde ebediyette uyumaktadırlar. Allah rahmet eylesin. Lübnanlı Dürzi lider neden Osmanlı'yı özler? Orta Doğu ile biraz olsun ilgilenenler Velid Canbolat ismini bilirler. Kendisi Lübnanlı, 200 bin civarında Dürzi'nin hem ruhani hem de siyasi lideridir. Osmanlı Devleti'ne yıllarca hizmet etmiş bir aileden gelmesine rağmen dini ve milli açıdan farklı Dürzi olması onu Osmanlı aleyhine bir havaya büründürmüş olabilirdi. Fakat öyle olmadı. Farklılığını koruyarak Osmanlı'ya sahip çıkmayı bildi. Milliyet'ten Hasan Cemal'e verdiği röportajda Osmanlı özlemini dile getirdi. Osmanlı'yı arıyoruz. Bu başlığı okuduktan sonra aynı günkü Milliyet'in manşetine baktım. İstanbul'u yöneten iki ünlü ismin, yani İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürü'nün eşleri, İstanbul'da yaşamaktan huzursuz olduklarını ifade ediyorlardı. Kapkaç'tan biz de korkuyoruz. Gözlerim büyümüş olarak yeniden Velid Canbolat'ın Osmanlı özlemini seslendiren başlığa baktım. Osmanlı'yı arıyoruz. Ben de diye geçirdim içimden. Osmanlı'yı ben de arıyorum. Nasıl aramayayım ki? Osmanlı çeşitli dinler, ırklar ve kıyafetler karmaşasını 500 küsür sene maharetle yönetmiş, adeta kurtla kuzuyu yan yana yaşatmıştı. Üstelik 3 kıtaya yayılmış 22 milyon kilometre karelik coğrafyaya hükmediyordu. Ne bugünkü iletişim imkanlarına sahipti, ne de yönettiği insanlar bugünkü kadar eğitimliydi. Bu nasıl bir meziyettir, nasıl bir maharettir sevgili dostlarım? Ama biz onların torunları olarak İstanbul'a bile asayişe hakim kılamıyoruz. O kadar hakim kılamıyoruz ki, asayişe hakim kılma mevkiinde olan yetkililerin eşleri bile asayişsizlikten yakınıyor. Belli ki Osmanlı ceddimizin yönetim mahareti bizde yok. Yok, çünkü onlar insanlık penceresinden hayata bakıyor. Bu yüzden de devleti insanın hizmetine veriyorlardı. Osmanlı'nın insana bakışı dini, etnik, siyasi, ticari ya da kılık kıyafet tercihi içermiyordu. İşte bir örnek. İstanbul Fatihi, fetihten sonra yayınladığı amanname ile İstanbul'da yaşayan gayrimüslimlere inanç, ibadet, kıyafet, seyahat, ticaret özgürlüğü tanıyor, patrik tayin ediyor, patriye protokolde Şeyhülislam'la eşit bir statü veriyor ve ruhban okulunu açık tutuyordu. Halbuki Osmanlı Devleti bir din devletiydi. Sırf mezhep farkı yüzünden Avrupalı Hristiyan devletlerin birbirleriyle yıllar boyu savaştığı bir dünyada Osmanlı kendi içindeki azınlıklara hiçbir hak tanımayabilir, dinini zorla dayatabilirdi. Ne var ki insanın tercih hakkına, iradesine saygı gösterir, kendi inancını dosdoğru yaşarken diğer insanların inancına, dinine değil karışmadı. Hatta her insanın kendi inandığını yaşayabilmesini kolaylaştıracak düzenlemelerde bulundu. Ayrıca inanç farklılığı açısından tehdit edilen milletleri korudu. Dürzi lider Velid Canbolat'a Osmanlı'yı özeten sebep ise Osmanlı'nın bu tür yaklaşımlarıdır. Özlemekte de yerden göğe kadar haklıdır. O yaşadığı bölgenin istikrarı ve huzuru açısından bakıyor Osmanlı'ya. Osmanlı'nın tabiri caizse bir çavuş 100 askerle 400 sene kan döktürmeden yönettiği bölgeyi ordularla, iyi eğitim görmüş liderlerle neden yönetemediklerini sorusuna cevap arıyor. Bunu sorgulamakta Canbolat çok haklı. Zira Orta Doğu haritası Osmanlı Devleti'nin çekildiği günden beri kan ve barut kokuyor. Osmanlı asırlarında ise barış ve istikrar kokuyordu. Barış ve istikrarı özlememek mümkün mü? Ah şu bizim çürük bandırma vapuru. Bandırma vapuru çürük müydü, değil miydi? Yıllarca bunu tartışıp durduk. Olayı muhtevasını, içeriğini değil şeklini konuştuk. Hep böyle yaparız. Şekle saplanıp kalır, amaç ve muhtevayı kaybederiz. Başörtüsü konusunda bile böyle olmuyor mu? Anladık. Osmanlı Devleti'nin o günlerde elinde bulunan en iyi durumdaki birkaç gemiden biri olan bandırma vapuru ders kitaplarına çürük bandırma vapuru olarak yazıldı. Onu anladık da bu mevzunun 90 senedir çözülememesini anlayamıyorum. Diyelim ki ders kitaplarını yazanlar oldukça abartmış. O gerçekten çok zor günleri tüm dramatik boyutlarıyla gelecek nesillere aktarma endişesi içinde fazla mübalağaya kaçmışlar ve sapasağlam gemiyi çürütmüşler. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kendi kararları, inisiyatifleri, çabaları sonucu Samsun'a çıktıkları şeklinde bir izlenim vermek istemişler. Peki ama ülke işgal altında, işgal kuvvetleri komutanlığı boğazlarda kuş uçurtmuyorken bu nasıl olabilir sorusunu soranlar hain ilan edilmiş. Çünkü ideolojik nedenlerle tarihi değiştirenlerin itirazlara verecek cevabı yoktur. Olmayınca itirazları engellemenin en kestirme yolunu seçerler, itiraz eden herkesi hain ilan ederler. Bu olayda da böyle oldu. Yahu işgal altındaki bir ülkede devletin en seçkin kurmay subayları ellerini kollarını sallaya sallaya istedikleri gemiye binip istedikleri yere nasıl giderler diye soranlar hain ilan edildi. Haklarında soruşturmalar, davalar açıldı, hatta çok tuhaftır ama mahkum bile oldular. Sonra tarih her zaman olduğu ve olacağı gibi kendi gerçeğine döndü. Dedi ki, hayır, Mustafa Kemal ve arkadaşları kendi kararlarıyla kaçak olarak değil, padişahın isteği, hükümetin kararı ile emirlerine tahsis edilen bandırma vapuruna binerek Samsun'a gittiler. Tabii hükümet işgal kuvvetlerinden gerekli izni de almıştı. İzin alındığı için denetim altındaki boğazdan rahatça geçtiler. Yolda öyle ders kitaplarında yazıldığı gibi batma tehlikesi filan da geçirmediler. Zaten Mayıs ayları Karadeniz'in en durgun aylarıdır. Bunu bilmek, bandırma vapuru ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan kurmay ekibin misyonunu küçültmez. Burada hikayeyi biraz daha detaylandırmaya ihtiyaç var. Önce Harbiye Nezaretinden Savunma Bakanlığı, Sadarete Başbakanlığa kaldırılan, ilga edilen Yıldırım Orduları Komutanı Miralay Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin 9. Ordu Kıtaları Müfettişliğine tayin olduğuna, iş bu keyfiyetin durumun Sadaret Makamı aracılığıyla Padişah Hazretlerine arzına ilişkin bir yazı yazıldı. Şöyle denildi. Sivas, Van, Trabzon, Erzurum vilayetleri ile Samsun Sancağı, mülki memurlarının Mustafa Kemal Paşa tarafından yapılacak tebliğleri icra etmelerinin emir buyurulmasını istirham ederim. 30 Nisan 1919. Harbiye Nezaretinin bu yazısı ile Mustafa Kemal Paşa'ya Sivas, Amasya, Tokat, Şebinkarahisar, Van, Hakkari, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Samsun, Erzurum, Erzincan, Hınıs ve Şarkı Beyazı sancaklarının bütün askeri ve mülki idaresi tam selahiyetle verilmiş olunuyordu. Ama elbette bu kadar geniş donanımlı ve adeta sınırsız yetkili bir görev ne savunma bakanı ne de başbakan Miralay Mustafa Kemal Paşa'ya veremezdi. Bunun arkasında kesinlikle padişahın arzusu vardı. Zaten aynı gün alelacele kendisine sunulan tayini bekletmeden imzalamak suretiyle Zat-ı Şahane Sultan Vahdettin vatanın kurtulması için bir an önce harekete geçilmesi konusunda ne kadar acele ettiğini göstermiş oluyordu. Sonrasında Harbiye Nazırı Müşir Şakir Paşa ile Sadrazam Damat Ferit Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya görev ve yetkilerini gösteren bir talimat yazısı gönderdiler. Bu talimat yazısında yukarıdaki sancakların paşanın emrinde olduğu doğrulanıyor. Ayrıca Diyarbakır, Mardin, Ankara, Kayseri, Kastamonu, Malatya gibi vilayetlerin 9. Ordu Müfettişliği'nin her türlü müracaatına cevap vermesi isteniyordu. Yani Mustafa Kemal Paşa herkesten yardım görecek, bütün Orta, Doğu, Kuzey ve Güneydoğu Anadolu üzerinde uygun gördüğü her işi yapabilecekti. O tarihe kadar bu kadar geniş yetkilerle donatılmış bir subayı daha tarih kaydetmemişti. Bir subayı ülkenin padişahından habersiz olarak bu kadar geniş yetkilerle donatmak olacak şey değildir. Kaldı ki son anda padişahın Mustafa Kemal Paşa ile görüştüğü ve şimdiye kadar yaptıklarınız tarihe geçmiştir ancak bundan sonra yapacaklarınız yaptıklarınızdan çok daha mühimdir yollu konuştuğu bilinmektedir. Bu bir lütuf da değildir. İşgal altındaki bir ülkenin padişahının işgali kaldırmak üzere halkı ve orduyu Anadolu'da örgütleyeceğine inandığı bazı subaylarını görevlendirmesi son derece doğaldır. Bu konuda padişah görevini yapmıştır. Kendisine görev tevdi eden Mustafa Kemal Paşa da pek tabii görevini yapacaktır. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gideceğinden padişahın, Sultan Vahdettin'in ve hükümetin haberi vardır. Son derece geniş ve mühim bölgeler üzerinde o döneme kadar verilmemiş yetkilerle donatılmış olarak Anadolu'ya gönderilmeyi başka türlü açıklayabilmek mümkün değildir. Kaldı ki Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun hareketinden önce görüştüğü kişiler arasında eski silah arkadaşlarının yanı sıra sadrazam ve padişah da vardı. Paşa 15 Mayıs 1919'da damat Ferit Paşa'nın Nişantaşı'ndaki evinde kendisine verdiği özel akşam yemeğine yeni Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa ile birlikte katılmıştı. Ertesi sabah Genelkurmay Başkanlığına giden Mustafa Kemal, Çanakkale eski müstahkem mevki komutanı Cevat Çobanlı ve Fevzi Çakmak'la vedalaşmış, oradan Bab-ı Ali'ye, o zamanki hükümet merkezi, geçerek İzmir'in işgali üzerine toplanan kabinenin Dahiliye İçişleri ve Hariciye Dışişleri Bakanları ile görüşmüştü. 15 Mayıs 1919. Padişaha veda için Yıldız Sarayı'na giden Mustafa Kemal bu buluşmayı şöyle anlatacaktı. Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonda padişahla adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında dirseğini dayamış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap vardı. Padişah hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı. Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir, tarihe geçmiştir. O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Dikkatle ve sükunla dinliyordum. Bunları unutun, dedi. Aslı şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, paşa, devleti kurabilirsin. Bu son sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle samimi mi konuşuyor? Kendisine, merak buyurmayın efendim. Noktayı nazar-ı şahanenizi anladım. İrade-i seniyeniz olursa hemen hareket edeceğim ve bana emir buyurduklarınızı bir an olsun unutmayacağım. İstiklal Savaşı, Ömer Sami Coşar. Mustafa Kemal Paşa, muvaffak ol diye dua eden padişaha veda ederek derhal Şişli'deki evine döndü. Hazırlıklarını tamamladı. Son olarak annesinin Akaretler'deki evine giderek annesiyle vedalaştı. 16 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Galata Rıhtımı'na otomobille indiler. Bandırma vapuru açıkta demirli duruyordu, sandalla vapura çıktılar. Önceden kararlaştırıldığı gibi rıhtımda herhangi bir uygulama merasimi yapılmamıştı. Vapur, işgal kuvvetlerinin mutat kontrolü için Kuz Kulesi açıklarında demirlemiş bulunan bir İngiliz binbaşısı komutasındaki heyet tarafından kontrol edildi ve boğazdan çıkmasına izin verildi. Bandırma vapuru önce Sinop'a uğradı. 18 Mayıs 1919, mümkün olsaydı Samsun'a karayoluyla gidilecekti ancak güvenlik gerekçesiyle bundan vazgeçildi. Deniz yoluyla Samsun'a ulaşıldı 19 Mayıs 1919. Bandırma vapurunda Mustafa Kemal Paşa dışında aşağıdaki isimler de vardı. 3. Kolordu Kumandanı Miralay Refet Bey, Müfettişlik Kurmay Başkanı Miralay Kazım Bey, 1. Şube Müdürü Hüsrev Bey, Topçu Kumandan Binbaşı Kemal Bey, Miralay Doktor İbrahim Bey, Binbaşı Doktor Refik Bey, Başyaver Yüzbaşı Cevat Bey, Yüzbaşı Mümtaz Bey, Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey, Yüzbaşı Ali Şevket Bey, Yüzbaşı Mustafa Bey, Üsteğmen Hayati Bey, Üsteğmen Abdullah Bey, Üsteğmen Hikmet Bey, Asteğmen Muzaffer Bey, Şifre Katibi Faik Bey, Şifre Katibi Memduh Bey. Ekip daha sonra Samsun'dan Havza'ya geçti. 18 gün Havza'da kaldılar. Oradan Amasya'ya geçtiler. Amasya Tamimi yayınlandı. Sonra Erzurum, Sivas, gerisi malum. Bizim ağaların saltanatı. Benim çocukluğumda saltanat yoktu elbette. Sadece saltanat süren halkçı önderler vardı. Siyasi, ekonomik, tüm hayat onlara hakimdi. Her şey onların kontrolündeydi, her şey onlardan sorulurdu. Bu yüzden herkes onlara kısaca ağa derdi. Yalnız ağa olsalar neyse, aynı zamanda onlar paşaydılar, beydiler, her şeydiler. Belediye reisi onlardan, şube reisi onlardan, kaymakam onlardan, kumandan onlardandı. İsterlerse ipten adam alır ya da istediklerini ipe gönderirlerdi, böyle bilinirdi. Kıyafetleriyle de halktan farklıydılar. Başlarında geniş kenarlı fötr şapka, ayaklarında her adımda gıcırdayan iskarpin, boyunlarında lacivert kravat, sırtlarında takım elbise. Görüntüleri bile ağ görüntüsüydü. Kendi seviyelerinde olmayana selam vermez, hatta kasketlilerin selamını lütfedip almazlardı. Havaları tam da küçük dağlar benden sorulur havasıydı. Bu bizimkilere benzemez adamlara ilçede rastladıkça meraklanır, merakımı yenmek için anneme sorardım. Kim bu? Rahmetlinin suratı buruşur, duygularını sesine gömüp fısıldardı. Ağa. Ağa ne demek? Bunlar gibisi demek. Niye korkutucu bakıyorlar? Çünkü bizi korkutmak istiyorlar. O günlerde halkçı önderleri herkesin sayması mecburiydi ama sevmesi mecburi değildi. Çünkü gönüllere hükmedemiyorlardı. Bütün ilçe otelleriyle, dükkanlarıyla, arsalarıyla, kahvehaneleriyle, biraz biraz da insanlarıyla onların tapusuz malıydı. İnsanların bile onların malı olduğu tespiti ilk bakışta abartı gibi görünür ama değil. Diyelim ki ağalardan birinin işi çıktı, adama ihtiyacı var. Derhal civar köylerden rahatça görülebilecek yüksekçe bir tepeye beyaz bir çarşaf astırılırdı. Bu köylüye bir işaretti. Bu işaret, yarın imecem var, gelmezseniz siz bilirsiniz demeye gelirdi. Köylü bu çağrıya katılmak zorundaydı. Ağaların işinden bana ne diyen biterdi. İlçede, ilde ve başkentte hepsi de yüksek yüksek yerlerde tanıdıkları vardı. Bu yüzden canları ne isterlerse yaparlardı. Hak hukuk diyeceksiniz, demeyin. O düzen hak değirmende olur felsefesinin egemen olduğu bir düzendi. Böyle bir düzende güçlü olan haklı sayılıyordu. Bir yatsı vakti onlardan birini evimizde görünce çok şaşırmıştım. Babamla derin mevzulardan konuşuyorlardı. Ağa telaşlı görünüyordu. Acaba ne olmuştu? Bir ara sesini adam akıllı yükseltti. "Bak Yusuf Reis Reis," dedi. "İsmet Paşa'mızın 40 oyunundan bir oyun bu. Yoksa kurup bugünlere getirdiği devletin demokratlara, Demokrat Parti'yi kastettiğini çok sonra anladım. Peşkeş, bu kelimeyi peşkir olarak yani havlu şeklinde anlamış bir mana verememiştim. Çekmez. Muhaliflerini iyice tanımak için seçim oyunu yapıyor. Zinhar kanmayasız. Bir kenarda demokratlara rey atarsanız vallahi mimlenirsiniz." Babamın çok umrundaydı sanki mimlenmek. Ağa gittikten sonra babama onun kim olduğunu sordum. Anneciğim gibi o da "ağa işte" deyip geçmedi. "Halkçı önderlerden," dedi. "İsmet Paşacı. Bizden rey istemeye geldi." Sevindim. Fakirliğin, yokluğun, kıtlığın, açlığın kol gezdiği Halk Partisi dünyasında hala verebileceğimiz bir şeylerimizin olmasına için için sevinmiştim. "Verecek miyiz?" diye sordum. Başını iki yana salladı. "Açlığa, yokluğa, yoksulluğa, ezansızlığa, kuransızlığa rey mey yok," dedi. Babam şimdiki zamanın tatlı su aydınlarının hayranlık duyduğu ve dönmek istediği 1950 öncesini tek cümlede özetlemişti. 17. ayrımın sonu, sayfa 234.